Ayrım 16, sayfa 147. Kadınların gözleri önlerine çıkan ağaçlardaydı yol boyu. Kovan arayıp durdular ama nafile. Bu arada bir kayanın üstünde onları seyreden bir karaca görmüş, heyecanlanmışlardı. Gençler kamalarına sarıldı ama hiçbiri karacanın hızına yetişemeyince elleri boş döndüler. Niko ise ne oğlunun hastalığını ne de kaçan karacayı düşünüyordu. Kafileyi bir an önce çetelerin olduğu bu tehlikeli bölgeden çıkartmak dışında hiçbir şeyi umursamıyordu neredeyse. Öncülere keşif yaptırmadan kafileye tek adım bile attırmıyordu. Önden çifter çifter delikanlılar gönderiyor, eğer yol açık bilgisi geliyorsa devam kararı veriyordu. Niko delikanlılara önlerine ceset falan çıkarsa mutlaka kafilenin göremeyeceği bir yere saklamalarını da sıkı sıkı tembih etmişti. Tehlikenin bütün gerginliğini gizlice yüklenen bir düzine öncünün dışında kafile güle oynaya yoluna devam ediyordu. Öncü seçilen gençler sadece güvenliği kontrol etmiyordu. Yakınlardaki köylere yayılarak en kestirme yolu soruyor, bulabilirlerse ihtiyaçlarını da satın alıp öyle dönüyorlardı. Sistem iyice oturmuştu. Ledon'la arkadaşı bir silah almayı bile başarmışlardı. Kafilenin ateşli silaha sahip olması insanları bir parça rahatlatmıştı. İnisiyatif artık tamamıyla komitadan Niko'ya ve öncülere geçmişti. Silahı gören Niko, sıkılan tek bir kurşunun dahi yerlerini belli edeceğini anlatmış, can güvenliği söz konusu olmadıkça asla kullanılmamasını söylemişti. Konvoy ilerlerken Yorgo, belki de bir kader birliği duygusuyla kendini yolculuğun daha başında kocasını toprağa vermiş olan Eleni'nin yanında buldu. Eleni, elinden geldiğince Yorgo'yu teselli etmeye çalışıyordu. Öteki kadınlar da Yorgo'ya geleceğe dair ümit var sözler söylüyordu. Hatta içlerinden biri, belki Allah artık hayatının değişmesini istedi, çoluk çocuğa karışmanı istedi deyince, Yorgo bu cadı kadınların kafasından geçenleri okuduğunu düşünerek gerildi. Ama bir yandan da öngörüsünde haklı çıktığına yordu durumu. Bir saatlik yürüyüşün ardından Yorgo artık İra'nın yanındaydı. Yorgo'nun adım adım geriye düşerek İra'nın yanına çekilmesi önce kimsenin dikkatini çekmedi. Herkes bu acılı insanların kaderlerini rahatça yaşamak için en arkada yürüdüğünü düşünüyordu. Ama nedense Agnes huysuzlanmış, Yorgo'nun ablasına yakın durmasından rahatsız olmuştu. Bu nedenle sık sık ablasının yanına gelip saçma sapan sorular soruyor, ikisinin arasına giriyordu. Agnes'in sorularını fırsat bilen Yorgo, ikide bir kardeşlerin sohbetine katılıyordu. İra sıkılmaya başlamıştı. Sonra bir anda Yorgo'nun kendisiyle yakınlaşmak istediği kafasına dank etti. O andan itibaren Yorgo, İra'nın gözünde kendisini sakınması gereken bir düşmana dönüştü. Onunla arayı açmak için adımlarını hızlandırıp kadınların arasına karıştı. Ancak Yorgo ne yapıp edip İra'nın yanında yürümenin bir yolunu buluyordu. Aslında Yorgo bunu isteyerek yapmıyordu. İçgüdüleri ve beklentileri onu farkında olmadan İra'nın yanına itiyordu. İra kadınların arasında ilerlerken kadınlar yanlarına ilişen Yorgo'yu neşelendirmek için işgüzelce konuşmaya başlamıştı. İra bu sohbetten de sıkılarak tekrar en arkaya geçti. Ne var ki Yorgo'nun onun yanında bitmesi 10 dakikayı bile bulmadı. İra bir süre burnundan soluyarak ve peşini bırakmayan adama ters ters bakarak yürümeye devam etti. Ancak adamın istenmediğini anlamadığını fark edince kendini tutamayıp ''Bana bak'' dedi. ''Şu andan itibaren bana 10 metreden fazla yaklaşırsan seni öldürürüm ona göre.'' Sonra hızla yer değiştirdi. Yorgo neye uğradığını şaşırdı. Bunu hiç beklemiyordu. İra'yı uzun zamandır arzuladığını, kendisine bile ifade etmediğini anladı bu tehditten sonra. Utandı, toparlanmaya çalıştı ve hızlanarak öne, erkeklerin arasına karıştı. İra da rahat bir nefes aldı. Ama bu kez Yorgo'nun bakışları her fırsatta İra'ya kayıyor ve acılı olması beklenen adam onun güzelliğine bakmaktan kendini alamıyordu. Sanki karısının ölümü onu bu güzellik karşısında özgürleştirmişti. Bunu daha kendine bile itiraf edememişken İra onun hevesini kırmış olsa da Yorgo kendini özgür hissediyordu. Ledon'la arkadaşı nefes nefese keşiften döndüğünde kafile kısa bir mola verdi. Niko öne çıkıp onları karşıladı. Yüzlerindeki ifadeden pek de iyi bir haberle dönmediklerini anlamıştı. Ledon, ileride silahlı bir grubun bu tarafa doğru geldiğini gördüklerini anlattı. Niko'nun beti benze atmıştı. Zaman kaybetmeden saklanmaları gerekiyordu. Çetenin de dağlar arasındaki bu tek geçitten geçeceği aşikardı. Hemen kanı arabasını çözüp çalıların arasına sakladılar. Hayvanları da önlerine katıp gizlenecek bir yer aramak için ters yöne saptılar. 5-10 dakikalık bir yürüyüşten sonra iki büyük kayanın arasındaki dar ve dik bir yerde sıkışıp kaldılar. Hayvanların ağzını, gözlerini sıkı sıkı bağladılar. Her an kayma tehlikesi olan bu yerde birbirlerine sıkı sıkı tutunarak çetenin gelip geçmesini beklediler. Analar çocuklarına korkmamalarını ve seslerini çıkarmamalarını tembihliyordu sıkı sıkı. Ama bu gergin ruh hali içinde hiç tahmin etmedikleri bir sorun vardı. Onu nasıl susturacaklarını hiç bilmiyorlardı. Doğumuyla kafileye şans getireceği düşünülen küçük Dimitro yine huzursuzlanmıştı. Kah öksürüyor, kah ağlıyordu. Annesi memesini ağzına dayayarak susturmaya çalıştı minik bebeği. Maria'nın yaşlı kocası Andon da heyecandan öksürmeye başlayınca Mario onu hemen yere, bacaklarının arasına oturtmuş, yavaş yavaş sırtını ovalamaya başlamıştı. Kafile, Andon'la Dimitro'nun öksürüğü ve ağlamasıyla cebelleşirken ayak sesleri duyulmaya başladı. Herkes nefesini tutmuş bekliyordu. Bu arada Andon yeniden öksürmeye yeltenince Maria yemenisini çıkartarak onun ağzını tıktı. Kafiledeki gerginliği hissetmiş gibi huzursuzluğu giderek artan küçük Dimitro annesinin memesini bıraktı. Tam ağzını açıp ağlayacağı sırada Niko kendisine umutsuz gözlerle bakan karısının elinden oğlunu çekip aldı ve yavaşça eliyle ağzını kapadı. Niko oğlunun elinden kurtulmaya çalıştığını fark ettikçe elini biraz daha bastırdı. Silahlı grup yeterince uzaklaştığında elini çekerek oğlunu karısına uzattı. Ancak bebeğini kucağına alan Filipya tek kelime etmeden düşüp bayılınca herkes bir terslik olduğunu fark etti. Niko, Filipya'nın kucağında bir taş gibi duran oğluna bakar bakmaz onun öldüğünü anladı. Kendi elleriyle oğlunu boğmuştu. Olduğu yerde çöküp kaldı. O kısacık anda 10 yaş birden yaşlandı. Maria ise apış arasına gömdüğü kocasını kalkması için dürtüp de hiçbir karşılık alamadığında anladı. Andon'la Dimitro'nun aynı kaderi paylaştığını. Sessizce ağlamaya başladı. Minik Dimitro'nun ve Andon'un ölümü kafileyi perişan etmişti. Bu dik yamaçta gizlenirken hayatlarının sonuna geldiklerini hissediyorlardı. Ancak çete seslerini duyar da yerlerini bulur korkusuyla acılarını haykırmamak için dişlerini sıkıyorlardı. Ne karısına ne de oğluna elini süren Niko birdenbire kalkıp en yakındaki kayanın arkasına geçti. Bir süre başını kayaya yaslayıp başına gelen bu felaketi sindirmeye çalıştı. Ancak bunu başaramayınca sert kayayı yumruklamaya ve ellerini parçalamaya başladı. Ellerinden kanlar aktıkça yüreği bir parça soğuyor ve kendine geliyordu. Niko'nun gelip cenaze için gerekli kararları bildirmesini bekleyen kafiledekiler, Dimitro ve Andon'un cesetlerini aralarına almış, mırıldanarak dua ediyordu. Ama Niko bir türlü gelmeyince eniştesinin kendisine bir şey yapmasından endişelenen Ledon kalkıp ona bakmaya karar verdi. Gördüğü manzara karşısında da dehşet içinde kaldı. Ellerinden kanlar akan Niko şimdi de kayaya kafa atıyordu. Ledon onu zorla tutmayı başardı. Güçlü bir iki tokat atıp yere devirdi. Sonra da ellerini bir kıskaç gibi kavrayıp onun yerde debelenmesini izledi bir süre. Niko'nun gücü tükendi nihayetinde. O pes edince Ledon sıkı sıkı sarıldı eniştesine. Kayanın dibine çöken dağ gibi iki adam sessizce ağlamaya başladı. Sonra da gözyaşlarını silip birbirlerine tutunarak kafilenin yanına döndüler. Filipya ise bir bayılıyor bir ayılıyordu. Maria ise ira gibi büyük bir sessizliğe gömülmüştü. Niko gelip kafilenin ortasında durdu. Yerde duran oğlunun cesedini aldı. Onu yukarıda duran koca bir taşın üstüne kaldırdı. Sonra küreyi kaparak kan sızan elleriyle toprağı kazmaya başladı. Bunu harekete geçme emri olarak anlayan gençler hemen yardıma koştu. Birer kürek kaparak büyüyecek bir çukur kazdılar. Önce Andon'u yatırdılar, Dimitro'yu da onun kucağına bıraktılar. Sonra da çukuru örttüler. Ama işleri bittikten sonra kimse kıpırdamadı. Sanki yollarını, dillerini, kimliklerini kaybetmişlerdi. Oldukları yerde kala kaldılar. Kimse Dimitro'yu bırakıp gitmek istemiyordu. İlk hareket eden Niko oldu yine. Küreyi arabaya atıp az önce yumrukladığı kayanın üstüne çıktı. Uzakları kontrol ettikten sonra hadi dedi. Ledon hemen harekete geçti. Birkaç gençle birlikte kayaya çıkıp uzaklaşan çete üyelerini bir süre seyretti. Evet, inlerine dönüyor. Gidebiliriz dedi sonra. Ama tedbiri elden bırakmamak için bu kez Niko yerine Ledon öncü kuvvetleri örgütleyip keşfe gönderdi. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi sessiz sedasız hayvanları yola koymaya çalışan Niko'ya yardım etmek için yanına gitti. Kadınlar hala yarı baygın olan Filipya'yı arabaya taşıdı. Önde Niko ve Ledon olmak üzere bütün kafile seslerini, dillerini yitirmiş gibi derin bir sükunet içinde tekrar yola koyuldu. Bir süre sonra bu sükunetten tek bir fısıltı duyuldu. Bu oldum olası İra'yı kıskanan Sofya'nın sesiydi. Niko oğlunu İra'nın kucağına vermeyecekti. Bak, İra uğursuzluğunu ona da bulaştırdı. Keder ve acı içinde kaybolmuş arkadaşı onu bu fesatlığını yüzüne vurmaya bile değer bulmadığından duymazlıktan geldi. İra ise hala yaşadıklarının gerçek olup olmadığını anlamaya çalışıyordu. Bebek Dimitro'nun ölümü, kafiledeki çocukları henüz çok uzağında olduklarını düşündükleri ölüm korkusuyla burun buruna getirmişti. Dimitro'yu gömdükten sonra hepsi sanki bir anda yaşlanmış gibi ailelerinin derin sessizliğine ortak olmuştu. Herkes sadece içindeki yaşama arzusunu ve ayak seslerini duyuyordu. Kafiledeki herkes kum saatinden sessizce akan kum taneleri gibi kendi kaderine kilitlenmiş o daracık boğazı aşmaya çalışıyordu. Çağrı. Gece yarısı yola çıkana kadar gözüne uyku girmedi Enis'in. Yer şiltesinde kıvrandı durdu. Onu uyandırmaya gelen Sicim'i görür görmez kalktı. Sicim, "Hiç uyumamış gibisin ağabey," dediğinde Enis sadece başını sallamakla yetindi. Az sonra içeriden Mustafa da çıktı. Sevdiği bir dostundan ayrılmanın burukluğunu bir çocuk gibi göstermek istiyordu ona. Enis, herkese korku salan eşkıya başının bu haline gülümsedi. Birbirlerine sarılıp vedalaştılar. Mustafa, Enis'in cebine bir kese koymak istedi. Bunu fark eden Enis, hızla keseyi çıkartıp onun cebine geri koydu. "Yapma ağam, gerek yok. Merak etme, ihtiyacım olursa haber yollarım. Vallahi," diye geri çevirdi. Mustafa ısrar etmedi. Birbirlerine tekrar sarıldılar ve Enis arkasına dönerek çıktı. Sicim ile iki arkadaşı onu itinayla ata bindirdi. Ayağındaki tahta destek hala çıkarılmamıştı. Enis önce bir tarafın verdiği ağırlığa alışamadı. Sonra da zar zor dengesini bularak önünden inen eşkıyaları takip etti. 20'ye yakın eşkıya iki grup halinde önlerine yüzlerce at, öküz, koyun ve eşeği katmış yokuş aşağı iniyordu. Enis bu hayvanların satıldıktan sonra tekrar tekrar gasp edilerek tekrar tekrar satılacağını artık çok iyi biliyordu. Bugünlerin kuralı buydu. Hayvanlar önce bir grup Rum'a satılıyor, sonra o grup yolda soyuluyor ve alınan mallar başka bir gruba satılıyordu. İnsanların yaşadığı bir felaket üzerinden daha kaç kişi hangi yolla zengin olup çıkacaktı acaba? Toprakları bedava alanlar, mallara mülklere hileyle konanlar. İzmir İktisat Kongresi sanki bir ulusu kalkındırmak için değil de insanları ne pahasına olursa olsun zengin etmek için yapılmıştı. Eskiden zengin olmanın da bir ahlakı, yolu, yordamı vardı. Ama şimdi herkes göçe zorlanan Rum ve Ermeni tüccarlardan doğan boşluğu doldurmak, Avrupalılarla iş yapmak, onlardan mal alıp satmak ya da ham madde verip mal almak için birbiriyle yarışıyordu. Bazı prensiplerin içi nasıl da birdenbire boşaltılmıştı. Bir ulusu yeniden yapılandırmak için alınan kararlar bir anda bambaşka bir tezgaha dönüşebiliyor ve insanları hiç hesapta olmayan bir biçimde değiştiriyordu. Sonra da birileri çıkıp bu değişikliği normal kılıyordu. Kısa sürede değişerek palazlanan bu insanlar hala her şeyi vatan uğruna, adalet ve millet uğruna yaptıklarını iddia edebiliyorlardı. Oysa gerçek vatanseverlerin, hakseverlerin çoğu canlarını koydukları savaşta şehit ya da esir düşmüş yahut gazi olmuşlardı. Savaşın karanlık ama güvenli bölgesinde saklanan küçük ya da orta sınıf esnaf ile eşrafsa şimdi barışın nimetlerini kapmak için birbirlerini yiyordu adeta. Üstelik din, iman, adalet ve vatan lafını ağızlarından düşürmüyorlardı hiç. Ülkenin yeni liderleri Ankara'da boşu boşuna kafa patlatıyor, boşu boşuna kararlar alıyordu sanki. Zira alınan her karar, yazılan her kanun Anadolu'nun uyanık esnafı ve memuru tarafından kendi çıkarlarına göre biçimlendiriliyor, bambaşka bir ruha bürünüp bambaşka bir uygulamaya dönüşüyordu. Enis birdenbire bu vatana, bu insanlara yabancılaştığını, kendini vatansız ve milletsiz hissettiğini fark etti. Sanki adı olmayan bir ülkeden gelen bir yabancıydı da bütün bu altüst oluşu dışarıdan izliyordu. Ama yabancı olmasına rağmen yüreği sızım sızım sızlıyordu. Zirveden indikten sonra kafile ikiye ayrıldı. Niğde'ye gidecekler ötekilerle vedalaşıp batıya saptı. Geri kalanlarsa Kayseri'ye doğru yol almaya devam etti. Hepsi usta binici olduklarından Enis hep en arkada kalıyordu. Önlerindeki sürüyü hızla koşturuyor, nefes nefese yol alıyorlardı. Yolculuk sırasında Sicim sık sık yanına gelip Enis'e sevgisini ve saygısını hissettiriyor, ne zaman ihtiyacı olursa bir haber göndermesinin yeterli olacağını söylüyordu. Kayseri'ye yaklaştıklarında onları bir grup köylü karşıladı. Köylülerle eşkıyalar kendi aralarında konuşup anlaştıktan sonra mallar köylülere teslim edildi. Köylüler malları sayarak aldı ve önlerine katıp gitti. Olup biteni uzaktan izleyen Enis'in yanına gelen Sicim, tedbiri elden bırakmamak lazım. Hepsi bizim adamımız. Pazara onlar götürecek ama sana evine kadar refakat edeceğiz ağabey. Hiç merak etme dedi. Sonra bu hem benim arzumdur hem de ağamın arzusudur diye ekledi. Enis itiraz etmedi. Gün ağarmadan eve ulaştılar. Eşkıyalar Enis'i yine dikkatle attan indirip içeriye taşıdı. Tahta değneklerini de yanına bıraktılar ve vedalaşıp dışarı çıktılar. Ayrılmadan önce Sicim, ağabey, gecenin bir yarısı birdenbire ortaya çıkacak ziyaretçilere hazır ol, dedi gülümseyerek. Ayrım sonu, sayfa 155.